Ayrım 4, sayfa 58. İbrahim İşyar, Özel Cezaevi, D5 Koğuş, Çanakkale, 16.10.1984. Hasan Bey, merhaba. Gönderdiğiniz mektubu aldım. Teşekkür ederim. Arkadaşlara da selamlarınızı ilettim. Hepimiz çok memnun olduk. Yoğun işleriniz arasında bizleri unutmamanız, mektup yazabilmeniz gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Size olan insanlık borcumuz çoğaldıkça çoğalıyor. Sık sık kendi aramızda da bu konuyu konuşuyoruz. Sizin gibi daha iki kişi var. Ancak bu kadar çıktı. Bu kişileri unutmamız olanaksız. Gerçi hiç kimseye bu konuda kırgın değiliz. Duygusal olmamaya da çalışıyoruz. Koşulları çok iyi biliyoruz. Bu nedenle yanlış bir anlamaya yol açmasın diye bazı arkadaşların mektuplarına bile yanıt vermiyoruz. Kim bilir, onlar da bize küsüyorlardır. Böyle devrelerde bunlar olur. İleride gerçekler anlaşılır. Üzüntüler dağılır gider. İyi Sefa Bey'in oğlunun tutuklanmasına çok üzüldüm. Dileğim en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasıdır. Belki biliyorsunuz, Sefa Bey benim öğretmenim ve müdürüm. En çok sevdiğimiz öğretmenlerimizden biriydi. Benim üzerimde çok büyük etkisi oldu. Meslek hayatım boyunca da bana hep yol gösterdi, yardımcı oldu. Sağlığının iyi olmasına çok sevindim. Selamlarımı ve saygılarımı söyleyebilirseniz sevinirim. TÖPTER'le bağlantılı 52 kişilik davanın beraatla sonuçlanmasına sevindim. Merak ediyordum. Bu duruma göre 27 Şubat'ta tahliye olmam sağlamlaştı demektir. 4 ay kaldı. Yalnız günler azaldıkça zaman zor geçecek galiba. TÖPTER'in ilk tahliyesi 27 Aralık'ta Ahmet İnci ile başlayacak. Haziran'da sona erecek. Son tahliye olacak olan da Süleyman Yaşar. Bir ay yıllık ayrı bir cezası da geldiği için böyle olacak. TÖPTER'le 10 arkadaş aynı koğuştayız. 3 arkadaşımız başka koğuşlarda. İsmet Yalçınkaya, Öner Yağcı, Ahmet İnce, Haşim Çiçek, İlhami Şen ve ben birlikte yiyip içiyoruz. Arkadaşlığımız iyice sağlamlaştı. Kardeş gibi olduk. Gerçi tüm arkadaşlarla öyleyiz. Bol bol okuyoruz. Öner'le Ahmet şiir de yazmaya çalışıyorlar. Benim de öykü denemelerim oluyor. Eskiden bazı denemelerim vardı zaten. Bakalım, iyice bir şeyler üretebilecek miyim? Zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksik olmasınlar. Arkadaşlardan kitap, dergi gönderen çok oluyor. Her gün hafif spor yapıyoruz. Moralimiz iyi, sağlığımız yerinde, gırgırımız da bol. Birkaç gün önce parmak izlerimizi aldılar. Bir grup iz alınan yere gittik. Bana, sen yaşlısın, senin parmak izine gerek yok. Elinin üstündekilerin almıyoruz, dediler. Zoruma gitti. Bazen böyle tatsız davranışlar oluyor. İlk geldiğimizde de sağ sol diye ayırdılar. Ben doğal olarak sol grubun yanına geçtim. Bir yanlışlık var galiba. Sen şu sağ tarafa geçmeyecek misin? Kaçakçılar bu tarafa geçiyor demezler mi? Yok dedim. Ben bu tarafa geçmek istiyorum. Dudak büktüler. Bu işte bir yanlışlık olduğunu onlar bile hissediyorlar. Bunlara benzer garip davranışlar az değil. Tam aziz nesinlik olaylar. Çocuklar belli aralıklarla ziyaretime geliyorlar. Ankara'da kimsemiz kalmadı. Ayşe İstanbul'da. Gelmeyin dediğim halde sık sık geliyorlar. Neyse 4 ay kaldı. Onlar da bu zor işten kurtulacaklar. Çocuklar bu devrede iyi bir sınav verdiler. Çok memnunum bu konuda. Toplumumuzdaki tüm gelişmeleri gazetelerden, dergilerden, televizyondan izliyoruz. Yalnız radyo vermiyorlar. Tek eksiğimiz bu. Yalnız arada sırada yine yayın yapıyorlar. Burada gördüğümüz kadarıyla herkes bir düşün ve değerlendirme evresinde. Dağılmalar, bunalmalar çok. Sanıyorum bu durum iyilik getirecek. Burada mektubuma son veriyorum. Size ve arkadaşlara içten selamlar, sevgiler. Tüm dostlara iyi günler. Arkadaşların selamlarını da ayrıca belirtirim. İ. Yaşar. Çok değil, aradan 10 yıl geçtikten sonra Özal, malum ve meşhum 141. ve 142. maddeleri kaldıracaktı. Bu maddelerden mahkum olanlar hakkında kurulan hükümler de yok sayıldı. Ne oldu? Memlekete komünizm filan da gelmedi. Komünizm zaten ana vatanında ölmüştü. Ama insanların çektiği eziyetler, işkenceler sadece kendilerinin değil, ailelerinin yaşadığı mağduriyetler gök kubbe altında baki kaldı. İşyer Hoca moralinden hiçbir şey kaybetmeden çıktı cezaevinden. Fakat sağlığı bozulmuştu. Birkaç yıl önce onu kaybettik. Cezaevine gittim. İzmit'in Körfez'e bakan serve ağaçları altında manzarası harikulade bir mezarlığı var. Oraya bıraktık hocayı. Mezarı başında şöyle düşündüm. Hocam, penceresiz hücrelerde yaşadın, hapislerde yattın. Şimdi seni bıraktığımız şu manzarada bütün körfez ayağının altında. Burada sürsün saltanatın. Fırtına geliyor. Silahı bir mücadele biçimi olarak gören örgütlerden sonra sıra diğer sol örgüt ve partilere geliyor. Ankara polisi 1981 Nisan'ında TKP'ye yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıyor. Önce herhalde TKP'ye üye olduğu farz edilenler toplanıyor diye düşündüm ama tanıdığım bütün insanlar bir bir gözaltına alınınca sıranın bana da geleceğini endişesi duymaya başladım. Bu arada TKP davalarını izleyen avukatlar İlgi Varış ve Hüseyin Ünal da parti üyesi diye gözaltına alındılar. Yasal gözaltı süresi 90 gün ama polisin keyfine göre daha da uzatılabiliyor. İnsanlar emniyetin bodrumunda derin araştırma laboratuvarı (parantez dal) denilen işkencehanede sorgulanıyorlar. Sorgunun başında Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu vardı. Yazıcıoğlu daha sonra valilikle taltif edilip benim memleketim Ordu dahil olmak üzere birçok ilde görev yaptı. Dipnot dal. Derin araştırma laboratuvarı. Ankara Emniyet Müdürlüğü işkencehanesi. Emniyetin arka kapısından garaj bölümünden girilip yerin iki katı altında oluşturulan dışarıya izole işkence merkezi. Laboratuvar sözcüğü Hitler'in gaz odalarını hatırlatıyor. Yazıcıoğlu, TKP sorgu timinin başına İbrahim Dedeoğlu isimli işkenceci bir baş komiseri getirmişti. Tabii bütün bunlar Junta'nın emri. Polis kendiliğinden ne gözaltı ne de işkence yapabilir. Bu aşamada değil avukatlar. Kuşlar bile sanıklarla görüşemez. Asker yakınları bile çocuklarından haber alamıyorlar. Junta tam yerleşiyor artık. Herkes birbirinden çekiniyor. Daha bir dönem önce Milli Savunma Bakanı olan Hasan Esat Işık'ın oğlu ve gelini gözaltına alınmış. O bile bize soruyor bir haber alırım umuduyla. İşkenceyi önlemesi zaten imkansız. Polis TKP üst yönetimi hariç diğerlerini o kadar uzun gözaltında tutmaya gerek duymuyor. Ortalama 30-40 gün sonra savcılığa çıkarıyor. Partinin Ankara sorumlusu yakalanmış. Parti üye kütüğü falan yok ama adamın belleği bilgisayar diliyle söylerken 300 megabayt. Maşallah nasıl berrak bir hafıza. Tam listeyi veriyor. Gözaltına alınanlar inkar ile başlıyor ama uzun acımasız işkencelere rağmen inkara devam ederse şefin yanına götürüyorlar. O da kendinizi ezdirmeyin, polis her şeyi biliyor, ifadenizi verin, savcılığa gidin diye talimat verince artık direnmek mümkün olmuyor. Adam ne de olsa hala partinin Ankara bölge şefi. Hatta sanıklar bazı bağlantılarını unutursa onlara sen ona değil şuna bağlıydın diye yardım da ediyor. Kim bilir öncesinde ona neler yaptılar ki bu hale geldi anlamak lazım. Polislerin savcıda emniyet ifadenizi inkar ederseniz sizi tekrar dala geri getiririz. Yollu tehditlerinden ürken birçok sanık suçu savcılık huzurunda da kabul ediyor. Maalesef aynı şekilde sorgu hakimliğinde kabul edenler de az değil. İnsan bu ben de olsam şuradan kurtulayım, bu cehenneme dönmeyeyim ne olursa olsun der doğrusu. Öyle bir cehennem ki orası, evlerinden, iş yerlerinden toplanan insanların daha arabanın içinde gözleri bağlanıyor. Bir labirentten geçirilip dala indiriliyor. İlk emir soyun, iç çamaşırları dahil. Orada girişte 2 gün ayakta gözleri bağlı, aç, susuz ve uykusuz tutuluyor. Gelen gidenin attığı kaba dayak da cabası. Koridoru açılan hücreler var. Sorgu sırası gelenler, yani işkence yapılacaklar bu hücrelere alınıyor. Sanığın birisi günlerce orada ayakta kalmaya artık dayanamamış. Açılıp kapanan kapılardan hücrelerin oda olduğu izlenimine kapılmış ve polise "Abi beni ne zaman odaya alacaksınız?" demiş. Polis de "Nasıl tercih edersin? Manzaralı mı olsun?" diye karşılık vermiş. Mamak'a gelen yarı yarıya kurtuluyor. İşkence azalıyor, yemek var, banyo yapılabiliyor, elbiseler yıkanıyor, en önemlisi 15 günde bir aile görüşü başlıyor. Bu aşamaya kadar tamamen izole durumdalar ve ancak tutuklandıktan yani iş işten geçtikten sonra avukat görüşü açılıyor. Yani avukatın fonksiyonu sıfıra yakın. Adı TKP avukatına çıkmış ilgi ile Hüseyin de tutuklanınca içeriden bana haber gönderdiler. Davayı Hasan takip edebilir mi? Diye. Zaten birçok tanıdık isimde tutuklandı. Takip edelim etmesine de deneyim sıfır. El yordamı ile öğreneceğiz artık. Hüseyin Ünal tutuklanınca onun müvekkillerinden birinin ailesi dosyasını bana getirdi. Ben de ertesi gün duruşmaya gittim. Dava 12 Eylül'den önceki dönemde basit bir suçtan açılmış. Şimdi hatırlamıyorum. Sanık tek hakimlik bir mahkemede yargılanıyor. Artık savunma kürsüsünde yalnızım. Hakim ifadeyi aldıktan sonra bana döndü. Bir diyeceğiniz var mı? Önceden hazırlıklıyım ya, başladım sanığı savunmaya. Hakim sözümü kesti. Bir dakika, size söz vermedim. Sadece sorguya bir diyeceğiniz var mı diye sordum. Deyince ben zınk diye kaldım. Daha bir şey çıkmıyor ağzımdan. Hakim baktı, bende ses yok. Tutanağa bir diyeceğim yoktur diye yazdırdı. Duruşma salonunda sanığın yakınları da var. Bozuldum tabii. Sonra yargılamaya devam etti. İşte emniyet fezlekesi, yakalama arama zabıtları okundu falan. Sonra bana döndü. Şimdi söz sırası sizde anlamında. Ben fıçığı yedim ya, susuyorum. Duruşmayı bitiriyorum. Tahliye de mi istemiyorsun? Dedi. İstiyorum. Tek sözcük. Evet, istiyorum. Yarım ağızla sadece bunu söyleyebildim. Hakim bu arada vekalete baktı. Bu Hüseyin Ünal'a verilmiş, siz vekil aldınız mı? Tevkil ne yahu? Hiç duymamışım. Sesimi çıkarmadım. Ondan tevkil alın bundan sonraki duruşmaya. Ben ayaktayım. Vücut diliyle olur gibi yaptım herhalde. Gereği düşünüldü. Sanığın tahliyesine. Mahkemenin hakimi Üstün Günsan adında bir albaydı. Daha sonra istifa etti. Mamak mahkemelerinde birlikte avukatlık yaptık ama bu olayı uzun yıllar kendisine anlatamadım. Daha sonra sıkı yönetim mahkemeleri kapandı. Üstün abi, parantez, öyle der avukatlar birbirlerine. Avukatlıkta hiyerarşi böyledir. Üstatlık yoktur, abilik vardır. İle arkadaş olduk. Yıllar sonra bir gün cesaret buldum, anlattım. Hiç hatırlamıyorum dedi. Belki de hatırladı ama olur böyle şeyler Hasan diyerek üzerinde durmadı. Adı gibi tam bir elegant. Daha sonra bir baro seçiminde birlikte aday olduk ve en az oyu aldık. Yahu Hasan, kandırdılar beni. Keşke seçime girmeseydik dedi. Genç yaşta kaybettik onu. Yakışıklı, uzun boyluydu. Gür saçları vardı. Arkaya taralı, canti giyinirdi. Sıcak bir Temmuz günü Kocatepe Camii'nden uğurladık. Hiçbir deneyimi olmayan genç bir çocuğu şimdi olduğu gibi göstermelik bir stajdan sonra doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne çıkarırsan olacağı budur. Yıllar sonra baro yönetimindeyken bir sabah erkenden baroya geldim. Genç bir avukatı beni beklerken buldum. Mahkemede müvekkili 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilip aynı duruşmada tahliye de edilince tahliye ile sanığın beraat ettiği kanısına varmış ve kararı temyiz etmemiş. Hükümlü kesinleşen cezası nedeniyle evinden alınıp tekrar cezaevine götürülünce kendisinde şafak atmış bana. Şimdi ben ne yapacağım abi dedi. Onu en iyi ben anladım. Bizim avukatımız var hocam. TKP davasını takip edeceğiz ama daha bir on bile yok. Maddi durumda hiç elverişli değil. Elimde TÖİKO'nun verdiği iplikleri atmış müfettiş çantasından başka bir şey yok. Masa, sandalye, daktilo da gerekli. Aynı binada postacıların kurduğu bir dernek varmış. PTT der. Junta bütün dernekleri kapattığı için kapısı 8 aydır mühürlü. Sahibi Gelede'de oturan yaşlı bir adam. Gelip gidiyor. Emniyet bir gün ona, bir kayyum bul amca, malları ona teslim edelim, büroyu açalım diyor. O da iş hanının kapıcısı İsmail Ağa'ya tembihlemiş. İsmail Ağa açık göz birisi. İş hanının kralı gibi. Kendisini emekli albay diye tanıtmışlığı bile var. Bana, sana yer bulacağım. Hem de mobilyalı dedi. Kayyum olmayı kabul ettik mecburen. Emniyetten geldiler, tutanakları imzaladık. Güya normal döneme geçildiğinde malları teslim edeceğiz. 33 yıl geçti, hala benim üstümde gözüküyor. Ne arayan ne soran. Neredeler kim bilir. Helalleşemeden bu dünyadan ayrılacağım, öyle görünüyor. İşte bir günde dayalı döşeli, hatta daktilolu büromuz oldu. O zaman daktilo avukatın en önemli üretim aracı. İsmail Ağa'ya bir pide ısmarladık, hepsi bu. Sonradan dost oldum rahmetliyle. Köyüne gittim kaç kez. O ölünce oğulları çalıştı bizimle. Bakanlıktan arkadaşım Hıdır, parantez Pekşen, en son Adıyaman'da müfettişken 1902 sayılı yasa ile görevine son verilmiş. Ankara'ya döndü, iş arıyor. Gel beraber çalışalım dedim. Avukatı olduğu sendika kapatılınca açıkta kalan Uğur da, parantez Söylemezoğlu, bize katıldı. 24 metrekarelik bir yere sığıştık. Uğur çok kalmadı. Kendisine bir büro tuttu. Büro tamam da para lazım yine de. Özal, başbakan yardımcısı. Ekonomiyi iyi biliyor. Şimdiki TOKİ'nin yavrusunu kurmuş. Arsa ofisi. Konut alanı yaratmak için Ankara ile Sincan arasındaki köyleri kamulaştırıyor. Bizim kooperatifin orada ortaklıklarına dağıttığı arsalarda kamulaştırma kapsamına alınınca bedel artırım davaları açmak gerekti. Bildiğim bir şey değil. Öğreniriz elbet. Kitaplar karıştırdım, sağa sola sordum. Ancak ortakların bazıları davayı bana vermek istemediler. Kooperatif üyesi başka avukatlar da var. Onun için yönetimde kararsız ama bir karar alınırsa davalar bana verilecek. Rüştü, parantez apaydın, abi de kooperatifin üyesi. Aynı yerde onun da arsaları var. Yönetimin kararsızlığını görünce bizim avukatımız var hocam dedi. Avni abiye ve davalar bana verildi. O davalardan gerçekten ciddi para kazandım. Artık TKP davası ile daha rahat uğraşabilecektim. Başlıyoruz. 1981 yazı. Sanıkların birçoğu Mamak'ta fakat davanın açılmasına yani bizim sanık ifadelerine ulaşabilmemize daha çok var. Şimdilik sadece görüşe gidiyoruz. Sanıkların görüş yerine getirilmesi tam bir işkence uygulaması. En iyisi koğuşta askerin gözüne batmadan saklanmak. Görüşe çağrılan önce içtima diziliyor, iyi bir dayaktan sonra görüş yerine götürülüyor. Dönüş de aynı merasim tabi. Bunun dışında koğuşlarda olur olmaz yıkım uygulaması yapılıyor. Bütün tutuklular bahçeye çıkarılıyor. İçeriye giren askerler ranzalardaki yatak, yorgan, eşyalar, valizler didik didik ediyor. Koğuşun ortasına fırlatıyor. Böylece bırakıyorlar. Bu arada dışarıda 15-20 asker Allah ne verdiyse sanıkların üzerine tekme, tokat ve çorapla saldırıyor. Onları ayağa kalkamaz edene kadar dövüyor. Yıkım işte bu. Her koğuşun tutuklulardan seçilmiş bir kıdemlisi var. İdare ile onlar muhatap oluyor. Yıkımdan önce bazen kıdemli komutana, "Komutanım, hasta yaşlı olanlar var. Onları ayırayım mı?" diye soruyor. Ali Balkan, C blok kıdemlisi, Mehmet Danışman da onun koğuşunda. Mehmet Hoca hepimizin hocası. Diğer tutuklulara göre yaşlı sayılıyor. Bir gün yıkım öncesi içtima halinde dizilen tutukluların arkasından parmaklarının üzerinde dikilip Ali'ye kaş göz işareti yaparak kendisini ayırmasını bekliyor. Yıkım bu, kolay değil. Ali onu görüyor ama biraz daha kıvrandırmak için görmemezlikten geliyor. En son "sen de hoca" deyince artık sabrı taşan ve sinirlenen danışman "Allah belanı versin senin" deyip sıradan ayrılıyor. Bugünlük de yıkımdan son anda kurtarmıştı. Emniyete her alınan öğretmene polisler beni soruyor. Birlik dayanışmacı? Onu sormuyorum. Parti üyesi mi, kime bağlı? Bir gün Haşim Kanar hocanın görüşüne gittim. O zamanlar 55'inde ama bana çok yaşlı geliyor. Şimdi bu satırları yazarken öyle gelmiyor tabii. Kızı ve oğlu da tutuklu. Bir kızı da aranıyor. Beni görünce, "Hasan, sen kaybol. Polis sürekli seni soruyor." "O da üye mi?" diye. Hoca da birlik dayanışmadaki çalışmalarımdan dolayı parti üyesi de olabileceğimi tahmin ediyor. "Sen görüşe falan gelme, senin peşindeler. Seni mutlaka alacaklar." Panikliyorum. Ne yapmalı? Çocuk yeni doğmuş. Neşe yardıma muhtaç. Nereye giderim? Ne kadar saklanabilirim? Bir akşamüstü Mamak'tan dönüyorum. Midemde ağrıyor. O zamanlar süt bisküvinin iyi geldiği söylenirdi. Sık sık midem ağrır, ben de hemen süte sarılırdım. Stres elbet nedeni. Hıdır'a dedim ki, "Polisler beni soruyorlarmış, ne yapmak lazım?" "Uğra kalsa Ankara'dan uzaklaşmak iyi olur, tatile gider gibi." "Nasıl giderim?" "Tutuklananların vekaletini almışız. Birçok aile yakını her gün büroda bir umut çocuklarından haber bekliyor. Bizden medet umuyorlar." Birisi de vekaletini yeni aldığım Dev Yol Şentepe davasından yargılanan İsmail Ak. 10 çocuklu bir annenin en büyük oğlu. Sıcak bir Temmuz günü duruşmaya gidiyorum. Geciktim. Cezaevinin otobüsleri senin gecikmeni takar mı? Saati var, bekliyoruz. Nihayet kanter içinde ulaştım. Hüseyin Gazi Dağı'nın yamacındaki mahkemeye. İsmail Ak'ın annesinin gözleri kapıda. Yemenisi kaymış, başından beni görünce "Hasan Bey, gelmeyeceksin diye çok korktum. Yılanın kurbağa beklediği gibi bekledim seni." Nasıl her şeyi bırakıp giderim? Neşe'nin abisi avukat. Ona gittim. "Ben sana vekaletname bırakayım, ne olur ne olmaz. Elimde birkaç hukuk davası var. Hiç olmazsa onlara bakarsın. Ayrıca tutuklanma falan olursa görüşe gelirsin," dedim. Öyle endişelendim yani. Şimdilik görüşe gitme dışında pek bir şey yapamıyoruz aslında. Henüz davası açılmamış sanıklara ilişkin tek hukuki talebimiz 353 sayılı sıkı yönetim kanunu gereğince birer aylık sürelerle tutukluluk sürelerinin incelenmesi. Ciddi bir sonuç alınamayan, hemen tamamı reddedilen rutin bir başvuru. Neşe de endişelendi tabii. Ev, büro, kira. Durum kötü yani. Onun da kendine göre önlemleri var. Geçen yaz dayısı tuğgeneral oldu. Namazında, niyazında mütedeyyin bir insan. Neşe'yi çok seviyor. General olunca aile çevresine üniformalı birer resmi dağıtıldı. Neşe hemen resmi çerçeveletti ve salonda büfenin görünen bir yerine koydu. Bu arada evde bulunan ne kadar? V. I. Lenin. Parantez, polise göre 6. Lenin kitabı varsa banyo sobasında yakılmaya başlandı. O günlerde Ankara'nın birçok evinde banyo sobaları aylarca sol yayınlarla ısıtıldı. Ayrım sonu sayfa 71.